Ya. Böyle mi? Şimdi böyle değil mi? Postmodernizmi anlamanın tarih felsefesi açısından da en iyi yolu o temel kavramına bakmak. Postmodernizmde temel kavram türlülük ya da ayrım. Yani şeyi reddediyor. Bir ideal kriteri reddediyor. İdeali reddetmesinin sonucu şey, gelişmeyi reddetmesi. Yani postmodernizm hiçbir şekilde gelişmeyi doğrulayamaz. Doğruluyorsa postmodernizm değil. Ve gelişmeyi reddettiğini bilmeyen bir bilinç postmodernizmi de bilmiyor. Burada bir sürü genç var, postmodern düşünceye yakın olduklarını söylüyorlar. Ama postmodernizmin ne olduğu konusunda en küçük bir kavram yok kafalarında. Ve şey sanıyorlar, postmodernizmi ilerici sanıyorlar ya da devrimci sanıyorlar hatta kendi popüler terimleriyle. Türlülük, aynı şey sanatta Picasso'da görülüyor. Picasso açıkça söylüyor. Yani Picasso'nun sözleri doğrudan doğruya kitapları olmadığı için kitaplarından alınan şeyler değil. Ya söyleşilerinden, ya arkadaşlarından falan. Efendim? Evet.
Yani ya bir şekilde röportaj ya da yani Picasso'nun
yok. Ama bir sürü sözü var. Mesela bir tanesi işte sanatta diyor gelişme yoktur, türlülük vardır. Çünkü eğer sanatta gelişme vardır diyecek olsa o zaman o gelişmenin olması için bir ideal norm varsayması gerekecek. Yani gelişme
ama sanat için bu doğru olabilir.
Söyle. Nasıl?
Sanat için bana doğru bir evet. Bir gelişim bir türlülük vardır.
Evet.
Ama
yani Afrika sanatı farklı bir Afrika sanatıyla Rembrandt arasında Afrika'daki bir zencinin şeyi totemiyle diyelim Michelangelo'nun heykeli arasında bir kalite farkı yoktur diyemeyiz. Der miyiz?
Öyle deyince duruyorum. Tabii
duruyorsunuz ama. İşte. Biz de o yüzden onu şey yapamıyoruz, evet. Doğrulayamıyoruz.
Evet. Şey ama yani
Picasso primitivizme dönüyor ve totem yapıyor. Totem yapıyor.
Resmi hani türlülük gibi görüyor anladın.
Bir daha söyle.
Mesela modern resimle klasik resim yoksa hani modern içindeki bir takım geri örnekleri birbirine kıyaslayarak yapmıyor mu?
Biz biraz burada ben galiba biraz şey yeni bir bakış açısı var. Yani bizler doğal bilinç olarak baktığımız zaman bu tür konulara onları revize ediyoruz. Düzeltiyoruz. Kabul edilebilir şekle getiriyoruz. Yumuşatıyoruz. Böyle demiş, böyle demek istiyor olamaz diyoruz falan. Yani düzeltiyoruz. Revize ediyoruz. Yani eğer Picasso'nun o sözü sanatta türlülük vardır. Çok açık. Sanatta türlülük vardır diyor. Gelişme yoktur. Şimdi eğer o primitif sanat sanatsa Afrika sanatı sonra onu dediğim gibi Rembrandt'ın, Michelangelo'nun, Bugler'in falan yanına koymamız gerekir.
Ama o zaman diğer dediğiniz gibi ideal bir sanata ulaşmak.
İdealist sanatçılar idealist. Bilinçli ya da bilinçsiz. Ve o ideal norma ulaşmaya çalışıyorlar ve ulaşıyorlar.
Ama o zaman yani
Şimdi idealin varlığını kabul etmek, idealin ne olduğunu tam olarak bilmek demek. Yani bilimde bir ideal vardır demek, o idealin bilindiği anlamına gelmiyor bir yerde. Yani bu bir bakış açısı konusu ve yani Sokrates örneğin şeyi arıyor, iyinin logosunu arıyor, iyinin gerçek kavramını arıyor. Onun ne olduğunu bilmiyor ama onun varlığını kabul ediyor. Yani bir gerçek iyi vardır ki başka her iyi için şey odur, esas norm odur. Onu insanın içinde bulabiliriz diyor, duyuncunda bulabiliriz diyor ve bilmediği bir şeyi arıyor. Biraz orada paradoks var. Yani bir şey bilmiyorsan onun var olduğunu nasıl söyleyebilirsin, değil mi? Evet. İdeali bilmiyorsan idealin varlığından nasıl söz edebilirsin? Ama aynı zamanda biliyorsan o zaman onu aramaman gerekir ve arayış içinde olduğun için de bilmiyorsun. Orada paradoks var. Yani
idare gidiyor.
Bir taraftan biliyorsun çünkü arıyorsun. Yani aradığın şeyi bilmen gerekir. Hiç bilmediğin bir şeyin ne olduğunu bilmediği bir şeyi arayamazsın değil mi? Ama arıyorsun çünkü bilmiyorsun. Yani paradoks
Alamaktan ziyade gitmek.
Orada idare. O paradoks doğal bir şey. Başından beri bunu bilimci de felsefeciler. Orada en azından Sokrates'te ya da Platon'da var bu bir şey. Tekrar dönüyoruz. İdeal normun varlığı ve yokluğu bütün bu bakış açılarının ayrımının temel kriteri. Yani felsefeciler oradan ayrılıyorlar. Tabii postmodernizm şimdi klasik felsefe kurgul felsefe olarak düşünürsek bir avantaj taşıyor. Daha başından taşıyor bu tür tek yanlı görüşler üzerinde. Çünkü klasik felsefe örneğin türlülüğü reddetmiyor. Ama türlülüğün birlik olduğunu söylüyor. Ya da özdeşlik olduğunu söylüyor. Yani klasik felsefede iki karşıt pozisyon birleştiriliyor. Türlülük de vardır, birlik de vardır. Ve postmodern düşüncenin yanları şeyler, pozitivizm ve nihilizm, bunlar bir şekilde şeyi ayırıyorlar. O karşıtlığı bölüp bir tarafa. Yani şimdi gelişme açısından, ya bizi tarih felsefesi açısından gelişme kategorisi ilgilendiriyor. Gelişme kategorisi bir potansiyeli varsayıyor ve o potansiyel aslında bir idealin, normun kendini açındırması. Bunu kapayım mı? Dikkatinizi atıyor mu?
Çekiyor ya.
Yavaş yavaş şey yaparız. Öyle kalsın. Hareket etmesin çoğalması.
Hocam bir şey diyeceğim.
Evet.
Bu demin dediniz ya. Protagoras, insan her şeyin ölçüsüdür. Evet. Şöyle bir şey diyebilir miyiz veya şöyle düşünebilir miyiz? İdealin ölçüsü de insanın ta kendisidir.
Nasıl diyeceğiz?
Şöyle diyeceğiz onu da. İnsan geliştikçe gelişmeye endeksli. Yani insan gelişmek zorunlu, doğası, istenci bunu yani zorunlu ona kılacak, özgürleşerek gelişecek. O geliştikçe de idealleri de gelişecek. Yani tek bir ideal yok. İdeal insana içsel bir durum aslında. Dış dünyada var mı bilmiyorum. Platon'un idealları herhalde dışsaldı. Yani şimdi çok güzel bir heykel düşüncesi. O güzel, o güzellik ideası kavramı bende veya insanlıkta, insanın evrensel gelişimi içinde o gizli potansiyel olarak var. Ve insan geliştikçe yani kendini ifade ettikçe ve özgürleştikçe ideası da gelişecek.
Evet.
Özgürlük ideal. İdeal
gelişiyorsa ideal değildir. İdeanın değişimi...
Ama idealar da gelişecek demiştiniz bir kere. Güzelleşiyor dediniz. Saltık ideal, saltık. Yani o son durak saltık ideal. Demiştiniz, idealar da değişiyor dediniz bir kere. Çok hatırlıyorum.
Öyle demiş olamam. Yani birkaç kişi o konuda çok şey yapmış. Üzüldüler öyle demediğim için.
Daha önce biliyorum. Saltık değişmez. İdeal gelişmiyor mu? Gelişiyor dediniz.
Yani ideal...
O zaman dışsal bir kavram. Yani insana içsel, insanla birlikte paralel gelişen bir şeydir. İnsan geliştikçe kendini ona eşitliyor. Bağlantıyı kuruyor. Öyle mi?
Bir dakika. Herakleitos'un değişiyor dediğiniz, söylediği şeyler dışsal nesneler, görgün nesneler, fiziksel, evet. Uzaysal ve zamansal nesneler. Onlar gelişiyorlar. Değişiyorlar. Değişim ve gelişim oluş kipleri ve gelişim, değişim daha genel, daha alt, daha temel bir oluş kipi. Gelişim daha belirli. Yani değişmek her şeye doğru olabilir. Varlıktan yoklar vesaire. Ama gelişim bir ideali varsa, yazdın mı onu? Gelişme potansiyelinin edimselleşmesi ve burada bir şey, bir kavram daha var.
Burada ideal şimdi nesnen duruma geçiyorsa artık değişmez. Şimdi İDEA burada nesnelleşmiş olduğuna göre ve tarif edilmiş olduğuna göre.
İDEA ereksel kalıp, öyle diyebiliriz. Yani mesela bir anayasa ideası diye bir şey düşünürseniz, anayasa ideası. İnsan, evet, o ideal, orada değişecek bir şey yok. Örneğin o anayasada şu diyebilir, bütün insanlar özgürdür. Bunun değişmesinin anlamı ne? Bazı insanlar özgürdür, bazıları değildir. Hayır, bütün insanlar özgürdür. Bütün insanların sonsuz gelişme hakkı vardır. Bunlar postmodernizmi reddettiği şeyler. Yani orada diyor ki gelişme diye bir şey olmadığı için her kültürün gelişmesi onun kendi için zaten yeterlidir ve idealdir, son noktadır. Hayır. anayasa ideali ya da ideası, yani nesnel biçimi onun bir norm ve erek. Erek, hedef, gelişmede erek zorunlu. Yani çünkü gelişme diyorduk, ilerlemeden ayrı bir kategori. İlerleme çok genel. Yani sağa sola her tarafa doğru ilerleyebilirsin ama gelişme dendiği zaman erek değişmez, norm olarak duruyor. Yani güzel sanatların sürecine bakarsak, güzel sanatlar Homo sapiens'in doğuşuyla birlikte başlıyor, değil mi? Yani insanlık güzelliksiz yapamıyor. Yapamıyor. Bu insan doğasına uygun değil. Müzik, resim, su bu, şiir falan mutlaka olacak. Bizim varoluşumuzda sanat, güzel sanat olarak mağara duvarına resimler yapıyor. Onu tanrısallaştırıyor ya da dinsel bilinciyle de birleştiriyor olabilir. Şart değil. Muhtemelen yani yaptığı her şeyin dinsel anlam taşıması gerekiyor diyemeyiz. Ama tanrısalın güzelliği kapsaması enteresan bir şey ve ona uyuluyor her durumda. Çünkü yani güzellik anlayışı neyse kutsala da onu yüklüyor ilkel insan bile. Burada sanat bir süreçse o sürecin motoru, o sürecin ereği demek ya da güzellik ideası demek. O güzellik ideası şey, nesnel. Şimdi spekülasyon yapamayız. Yani Yunan, klasik Yunan sanatında o güzellik idealine erişildi mi? Hegel erişildi diyor.
Ama o aldığı güzellik ideası da doğal.
Ama tin değil. Güzellik tine ait bir kavram. Doğanın güzelliği tinin güzelliğinin altında duruyor. Hegel'in sisteminde. Tamam. Yok, kabul edilebilir bir şey. Evet. İnsan güzelse ondaki güzellik sadece fizyolojik ya da anatomik güzellik değil ama tinsel güzellik. Yani o doğanın güzelliğinden yüksek. Bir tavus kuşu güzel, bir tavşan güzel, bir kedi güzel, bir gül güzel. Tamam, güzel ama bir insan güzelliği ondan sonsuz ölçüde daha güzel. Daha yüksek.
İnsan bedeninin güzelliği yok.
Efendim?
İnsan bedeninin güzelliği yok.
Var, elbette. Yani beden diyoruz insanın güzellik duysal, güzellik duysal dersek yeter, yanlış olur değil mi? Çünkü
fizik olur sadece.
Şiir güzel sanat dersek, şiirin güzelliği tinsel mi, duysal mı? Şiirde bile şey var, duysal faktör var, ses, oradaki ritim, ölçü vesaire o şiiri şeye, fiziksele bağlıyor.
İçeriği de güzel
diyor. Tabii içeriği şey, tinsel.
Şiirin güzelliği
ama biçim de önemli. Yani şimdi içerik ve biçim birdir. İlkesini
al. Evet. Tabii. Yani açı ritim ve diğer şeyler içinde konuşulan.
Evet.
Bu anlamda.
Tabii. İçerik güzel olma. Yani içerik ve resim biçimi i̇şte hiçbir şekilde ayıramayız. Ayırmamak gerekiyor. Ayrı değiller çünkü. Yani içerik neyse biçim o. Ve insan durumunda güzellik, tinin güzelliği ve doğanın güzelliği bir arada. Ama insan özsel olarak tinseldir dersek o zaman insanın güzelliği tinin güzelliğinden kaynaklanıyor. Tekrar konuya şeye bağlayalım. Yani gelişme varsa gelişme ilerlemeden ilerlemeyle aynı şey değil dedik. Gelişme ve ilerleme farklı şeyler. İlerleme bir hedef almıyor olabilir. Olabilir diyorum. Kuşku muyum? Yani ilerleme de şey aslında gerilemeden ayrı olduğuna göre ilerlemenin de bir şeyi var. Hedefi var. Yani o yüzden ilerleme ve gelişme döngü yok orada. Yani
ilerleme ileri gitme ama ya.
İlerleme, döngü var. Döngü. Hegel'in örneğinde, Hegel'in gelişmeyi açıklarken kullandığı örnekte döngü doğada var. Doğada tohum gelişiyor, filizlenme, tomurcuk, çiçek, meyve, bitki. Evet. Yani gelişme var. Tohumdan tamam. Ağacın kendi açılmış biçimine doğru bir gelişme var ama oraya geldiği zaman tekrar bir döngü yapıyor ve döngüsel bir süreç var. Dolayısıyla genel olarak gelişme yok diye gel. Yani evrimle ilgili olarak anlaşılması doğru değil bu şeyi söylediğim şeyin. Doğanın şu andaki biçimi bizim en azından kendi yaşantımızda gözlediğimiz süreçlerinde şey yok. Evrim yok ve gelişme döngüsel karakterde ama milyon yılı düşünürsek, yüz milyonlarca yılı düşünürsek tabii ki evrim, o da bir gelişme ama doğanın gelişmesinin ereği insan. Homo sapiens. Bu, yine bunu dogmatik olarak almayın. Yani doğasız değil ya da bu şey değil, katı bir şey değil. Doğa tine ulaştığı zaman ya da insana ulaştığı zaman fonksiyonunu tamamlamış oluyor, işini tamamlamış oluyor. Daha ötesi gereksiz doğa için ve olanaksız ve anlamsız. Yani
bu bir kabul.
Kabul, evet.
Doğa insana hizmet etmek için yani var.
Tabii. Öyle o çıkıyor. Bütün evren insanın varoluşu için bir ön koşul. Eğer o zaman evrenin anlamı...
Bizde var. Şimdi doğada tin yok. Yani şey yok, istenç ve...
Doğada tin potansiyel olarak var diye bir şey.
Ama kullanamıyor, yetkinlik yok. Yani pratiklik yok. Evet. Onun gelişmesi, gelişme değil, o döngü diyelim. O döngü
evet.
Ve o bereket veya dediğimiz şey, o evrim. Gördüğümüz şey, evrim, her şey. İnsanın şeyi için, aslında varoluşu için, bizi önceli ve bizim
evet.
Yaşamamız için, ayakta kalmamız için mi? Öyle evet. Gibi de beslenmemiz, kendimizi yaşamda var etmemiz
için. Şimdi bu bilinçli bir Tanrı'nın planladığı bir şey değil. Yani felsefe böyle bir şey ileri sürmüyor.
Doğa olmasa biz hiç olamayacak. Nerede yaşayacak?
Evet.
Ne yiyecek? Işte?
Doğa bizim ön koşulumuz. Evet. Ve insan olmaksızın evet. Doğa eksik. Yani doğanın varlığı insanı, tini ortaya çıkarmak. İnsanın doğanın varoluş nedeni daha doğrusu. Varlık
oluyor.
Nedeni. Zemin oluyor bir bakıma. Yani evet. İnsanın ortaya çıkması için koşul. Şimdi doğa kendinde bir amaç değil. Yani varoluşun amacı dinozorları ortaya çıkarmak ve orada durup kalmak değil. Eğer orada durup kalsaydı ya, herhalde anlamsız olurdu en azından ve o dinozorlar ya da daha sonraki hayvanlar, bütün hayvanlar dünyası, yani bitkiler ve hayvanlar dünyası, organik doğanın son ürünü insan. Böyle düşünmek hiç şey değil, problem değil. Ben kendi payıma son derece kolay ve son derece mantıklı buluyorum. Yani insanın ortaya çıkması rastlantı ürünü, rastlantı sonucu değil, bir rastlantıya bağlı bir şey değil. Haydi gel, insan dünya fırlatılmıştır diyor. Yani bu bunun anlamı şu, fırlatılmayabilir de, onu fırlatan bir faktör var. Belki Tanrı bu, haydi gel şey değil de, Tanrı bilimden çok uzak değil her şeye rağmen. Ama burada bir derbederlik var. Yani bir laçkalık var, bir disiplinsizlik var. İnsan dünyaya atılmıştır. Çünkü varoluşçu bir öze inanmadığı için insanı özsüz olarak göstermek zorunda. Fırlatılıyor. Varoluşu fırlatılıyor. Fırlatan soru işareti. Yani fırlatan şudur ya da budur dese özü kabul etmiş olacak. Ve o zaman varoluş ikinci olacak. Şimdi İnsanın telos olması, erek olması, yani insan bedensel yanıyla doğanın ereği ama tinsel yanıyla neyin ereği? Kendinin ereği diyebiliriz. Çünkü Homo sapiens ortaya çıktığında ilk evrim sürecinden geçip tamamlanıp ortaya çıktığında henüz hayvan ve insanın geçiş noktasında bulunuyor. Sıfır kültür diyorduk, değil mi? Başlangıçta. Öyle bir nokta varsaymak zorundayız. Yani Homo sapiens doğar doğmaz kültür yaptı diyemeyeceğiz. Homo erectus şeydi. Büyük olasılıkla insan değildi, kültürel değildi. Yani alet yaptığını söylüyorlar ama emin olamıyorlar ondan. Homo erectus'tan Homo sapiens'e geçildiği zaman Homo sapiens ne zaman ortaya çıktı? 200 bin, 300 bin yıl önce ya da bazı durumlarda 100 bin, 200 bin yıl önce falan diyorlar. Yani oldukça yeni. Çok yeni. Yani eskiden milyon diyorlardı ama şimdi onu daraltmışlar. Kaç yüz bin yıla falan iniyor. Fark etmez. O zaman göreli bir şey. Bu ortaya çıktığında bizler aynı türden, yani aynı türdeyiz. Türsel bir değişim yok. Bugün 100 bin yıl önce ortaya çıktıysa, o 100 bin yıl önce ortaya çıkan Homo sapiens bizimle aynı potansiyeli taşıyor.
Ama 90 bin yıl kültür.
90 bin yıl kültür üretiyor.
Yani 10 bin
yıldır. Evet. Yani 80 bin yıl ya da 100, 200 bin yıl, 300 bin yıl her neyse o taş devrini yaşıyor. Taş devri çok uzun bir süreç. Çok çok uzun. Ya yani oransız bir uzunluk var. Çünkü o dönemde gelişme gerçekten yok gibi bir şey. Yontma taş. Yontma taşın bir takım şeyleri var. Daha ince biçimleri var. Yani bütün gelişmenin şey, orada da gelişme var ama
taşın biraz daha yok.
O kadar. Baltaya geçmesi, o yaya falan geçme bunlar...
50 bin yıl alıyor.
Evet, 10 binlerce yıl alıyor. 50 bin yıl alıyor.
Peki hocam, eski Yunan'da bunu nasıl yorumluyor?
Onlar bilmiyorlar ki taş devri diye bir şeyin. Yani onlara bronz çağında yaşadıklarını biz söylüyoruz. Onların açıklamaları farklı. Mesela Thales diyor ki insanlık, insan balıktan geldi diyor. Thales'te ilk evrim düşüncesi Thales'te var. İnsanın kökeni şeydir diyor, balıktır diyor.
Sudan geldi.
Su demiyor balık. Her şeyin sudan geldiği şey. Zaten onun temel felsefesi. Tales için her şeyin kökeni su. Daha sonra Anaximander, Anaxagoras falan onlar hava toprağı falan getiriyor, ateşi getiriyorlar. Ama Tales şey, her şeyin kökeni sudur diyor. Yunanlılar o konuda fazla düşünceleri yok henüz. Olamaz çünkü bilim diye bir şey yok. Yani bilimi yaratan onlar. Tales, geometrik tanıtlamaları falan Mısırlarda yok biliyorsunuz. Çinlerde falan hiç yok. Yunanlılar bilimin yaratıcıları. Yani Yunan felsefesi, Yunan tarihiyle ilgiliyiz. Yunanlılarla ilgili çok şey okumadık ama.
Yunanlıların da idareci ederken hepsinde estetik olarak doğada en güzel yaratıklar haline getirmişler.
Evet.
Sembolize mi etmişler onu?
Tanrılar insanların kopyaları aslında. Çünkü Yunanlılar gerçek güzelliği ilkin insanda yaratıyorlar.
Evet.
İnsan bedeninde yaratıyorlar. Yani Yunan güzelliği sadece şey değil, sanata sınırlı değil. İnsanın kendisini güzelliği. Jimnastik beden sporları falan, o olimpiyatlar biliyorsunuz, o oradan geliyor. Yani Yunanlar estetik olarak şeyler. Bugün hemen hemen bütün kültürler Yunanlar yanında çok geri kalır, ilkel kalır estetik açıdan. Giyimlerine, kuşamlarına, binalarına, davranışlarına, konuşmalarına, yani hem estetik olarak yüksekler hem de kentlilik olarak çok yüksekler. Köleleri bile şey, şık. Ve söylemiştim daha önce, Yunan, o Atina kentlerinin sokaklarında yürürken efendi ve köleyi ayırt edemezsiniz. Kimin giysiler aynı yani. Kölelerin çoğu öğretmen ya da öğretmenlerin çoğu köle.
Bu
konuda estetik konusunda o kadar duyarlılar ki Apollon ona flüt veren kimdi onu hatırlayamıyorum. Bu önemli bir mit aslında, ona tekrar bakmak iyi olur. Değil. Başka bir tanrıç ya da bir birey. O estetik konusundaki duyarlılıklarını anlamanız için söyleyeceğim. Yani herhalde o konuda şey, örnek standart olabilir. Ona flütü veren Apollon, ona flütü veren, flüt veriliyor ona, flütü çalıyor ve atıyor. Yani istemiyor flütü. Neden istemiyor? Çünkü flüt çalarken yüzü çirkinleşiyor. Ve o flütü yapanı şey yapıyor, öldürtüyor. Flüt istemiyor. Yunanlar şeyi sevmiyorlar, müzik sanatıyla uğraşanları. Çünkü bir sanatla, bütün o sanatla ustalaşmak için yaşamını ona vermek gerekir. Yaşamını ona verdiğin zaman başka yönlerde geri kalacaksın ve bir tür köle durumuna düşeceksin. Yani bozulacaksın. O Yunanların estetik normları çok yüksek ve onu bugünkü kültürün normlarıyla asla şey yapamayız, ölçemeyiz. Postmodernler o yüzden de kazanıyorlar. Yani bir ideali reddetmeleri bugünkü düşüklüğü kabul etmelerini şey yapıyor, engelliyor. Ya da evet, bugünü de şey görüyorlar, rahatsız olmadan görebiliyorlar. Şimdi ideal böyle bir nesnellik taşıyor ve bütün var olan güzel sanat yapıtları, örneğin güzellik iddiasına doğru bir çabayı temsil ediyorlar. Yani ona ulaşmış, bunlar sübjektif ve biraz spekülatif şeyler. Şimdi 9. senfoninin saltık senfoni olduğunu söyleyenler var. Katılır mıyız, katılmaz mıyız? Herkes tabii ki kendi karar verecek ama sanatta ideale ulaşmak şey değil. Çok uzak bir geleceğin sorunu değil. Ya da işte belli sanatlarda Yunanlılar ulaştılar. Yani mimaride ya da yontu sanatında, heykeltıraşlıkta falan ya da resimde bunlarda ideale ulaşmış olma...
İdeale ulaşınca sanat diye bir şey kalmaz. İdeal...
O da güzel bir nokta. İdeal ulaştıktan sonra ne olacak?
Ne olacak yani?
Evet.
O zaman türler, türleşme olmak her şey.
O zaman kaçınılmaz türleşmeye gidilir hocam. Yani bir ideale ulaşıldı mı? Gerçi idealde de herkes eşit değil, tür de olmaz.
Evet.
İnsan yaşadığı yani sürece ideale ulaşma olmaz o zaman. Çünkü o zaman gelişme bitiyor. Hani ulaştığın son nokta
evet,
doyum, ölüm.
Ama işte dedik ki insan varlığı şey istiyor, nirvana'yı istiyor. Yani doyumu istiyor ve doyuma ulaştığı zaman da insanın bir avantajı var. İnsan doğadaki bir varlık, yani uzay ve zamandaki varlık ve tekrar doyumsuzluğa düşecek. Yani 9. senfoni üretildiği zaman, saltık senfoni üretildiği zaman ya da ideal senfoni üretildiği zaman onun yanına ben bir ikincisini koyabilirim. O onu değersizleştirmez. Yani Mona Lisa'yı 10 kere yapmanın gereği yok. Ama bugün görüyorsunuz bazı sanat yapıtları
o
var ki
işte
Mona Lisa'nın yanında duruyorlar.
Yanına bir yerini koyabilir mi diyorsun ideal olarak? Ama o zaman kısır döngü bu. Doğa durumuna dönüyoruz. Yani gelişim olmuyor artık.
Olmayacak. Çünkü yani daha güzel yani. Yok.
O zaman bir anlam yok yani. Artık sanatçının yetişmesinde bir anlamı yok. Sanatçı hep daha güzel şeyler yapmak, başarmak, üretmek, yaratmak için.
Orada gelişim, oranın anlamı şu olabilir. Ben güzelliğe ulaştığım zaman sonsuzluğa ulaşıyorum. Daha ötesini istemem zaten söz konusu değil. Çünkü yok. Yani sonsuzdan ötesini düşünemezsiniz. Ve sonsuzluğa ulaştığın anda da ayrıca zaten herhangi bir şeyin olmayacak. İstemek için gereksen olmayacak. Çünkü ulaşmak istediğin şey o. Yani hedefe ulaştığın zaman daha öte gidecek yolum kalmadı diye şikayet edecek durumda değilsin. Hedefe ulaşmak istiyorsun. Ulaştığın hedef son değil. Hedef... Güzel.
Ama ondan sonra, o noktadan sonra başka bir şeye gitmiş.
Kübizme'ye geçiyor.
Evet. Belki de orada ideale ulaştıktan sonra o noktaya gitmiş.
Orada şey var, nihilizmin etkisi var ve güzellik nihilizmle bağdaşmıyor. Yani nasıl postmodernizm şeyi, ideali reddediyorsa, nihilizm de o da şey, yani sanatta nihilizmi, nihilizm daha şeye ait değil mi? Moral alana ve biraz da edebiyata ait bir kategori ama esasında moral bir kategori.
Şöyle bir şey de oluyor.
Yani Picasso'da... ne? Biraz yüksek sesle herkes...
Şöyle bir şey, yani nihilizm, yani hani onaylayabilirsin, sonra
evet.
Tam sen felsefesini biraz anlatmak da
evet. Zor olabilir.
Tamam. Yani
tamam. Şimdi güzellik değer. Saltık değer. Yani biraz önce konuştuk. Değer nedir? Neye değer? Değerin göreli olmaması, geçici olmaması, kişisel, kültürel olmaması, saltık olması gerekiyor ve o anlamda güzellik bir değer. Sanat, nihilizm değeri kabul et. Değer saltık ve yine göreci bakış açısı ya da irrasyonel bakış açısının değeri kabul etmesi kadar tutarsız bir şey olamaz. Sanatta da bunu... Sadece Picasso kaymıyor ayrıca.
Ama Picasso en belirginde var. Yani başka
var tabii.
En evet. Çok ortaya çıkan Picasso yani. Evet. Bilinen
yani. O süre yani. Kübizm daha farklı. Dajı
daha farklı. Picasso yani en azından nihilizmin etkisinde kaldıysa bile ki kalmıştı.
Tabii canım. Sartre en yakın arkadaşlarından birisi.
Yani onu yani nihilizm bile kendi içinde...
O paradoksal olur. Paradoksal olur. Nihilizm hiçbir ideali kabul etmiyor. O bir ideal mi? Yani ideali reddetmek bir ideal mi?
İdeali reddetmek bir ideal mi?
Şimdi burada psikolojik nedenler var. Mantıksaldan çok psikolojik. Yani insanlar usu neden reddediyorlar? Bu şey, mantıksal bir bakış açısı ya da pozisyon değil. Kuşkuculuk neden insanları yakalıyor? Yani niye kuşkucular var? Bunlar şeyler, psikolojik nedenlerle o yöne dönüyorlar. Çünkü mantıksal olarak davransalardı o kendi durumlarını reddetmek durumunda kalacaklardı. Yani nihilizm ya da kuşkuculuk, kuşkuculuk da nihilizmin şeyi, kökeni. Tabii yani onların bağlantısı çok şey. Biri daha moral bir terim, öteki pozitivizm ve nihilizm aslında. Yani kuşkuculuk... Şimdi onlara daha sonra gireriz. Girmemiz gerekecek aslında. Ve o kavramları daha hızlı kullanabildiğimiz zaman daha kolay yakalayacağız. Bu mantıksal değil, psikolojik. Yani kişiliğe bağlı, eğilimlere, karaktere bağlı bir şey. Bazı insanlar şey, umutsuz. Schopenhauer kötümser birisi. Yani Voltaire de öyle. Yani bunlar dünyayı karanlık görüyorlar ve kötümser insanlar. Voltaire Leibniz'i neredeyse yok edecek. O kadar büyük bir nefretle bakıyor Leibniz'i. Çünkü Leibniz dünyanın en iyi dünya olduğunu söylüyor. Voltaire, hayır, o nasıl olabilir? Bu dünyada her türlü kötülük var falan. Yani bunlar kişilik ayrımları. Şimdi nihilistler, varoluşçular, kuşkucular falan bunlar psikolojilerine, kendi psikolojilerine yani bilinçaltına yenik düşüyorlarsa rasyonalistler acaba onlar da psikolojik olarak mı iyimser falan oluyorlar diye düşünülebilir ama rasyonalistlerin mantıkları Onun için belirleyici ve o mantık şey, yani normal, sağlıklı insan mantığı, diyalektik biçiminde de olsa. Şey diyor, yani kuşkucu usul reddediyor. Şimdi kuşkucu ya da varoluşçu mantığı kullanmamalı. Efendim?
Melankolik insanlar biraz herhalde.
Melankolik insanlar hem dışı, tabii melankolik.
Biraz öyleler özgürlük.
Evet, depresif bir melankolik insanlar.
Dış dünyadan kendine yönelmiş bir nefret var.
Kullanmamalı. Çünkü eğer mantığı kullanırsa onu o mantıkla düzeltmek olanaklı olur. Yani şimdi Heidegger şey diyor ya da varoluş, Sartre diyor ki varoluş özü önceler. Bu yanlış bir mantık. Çünkü öz ve varoluş karşıtlar olarak düşünüldüğü zaman herhangi birinin öncelemesi söz konusu değil. İkisi de birbirini önceler. Yani mantığa teslim oldukları zaman eğer gerçekten kendilerini usa bırakırlarsa psikolojilerinden özgürleşip yani önyargılarından dürtülerinden falan, nefretlerinden. Misoloji us nefreti demek. Bu yaygın bir şey. Düşüncenin, kavramın devrimine kendi kafalarını, düşüncelerini bırakırlarsa, o zaman onlara varoluşun özü önceleyemeyeceğini göstermek olanaklı. Çünkü yani öz ve varoluş, bunlar mantıksal olarak bağlı olan kavramlar. Belki varoluş biraz kapıyor şeyi kavramı ama öz ve görüngü dersek, görüngü, özün görünüşü olacak. Yani görüngü olması için görünen bir şey olması gerekir. Yani görüngü şey değil, dolaysız bir kavram değil. Görüngü bir şeyin görünmesi. Daha iyi nasıl anlatabilirim şu anda bilmiyorum ama yani görüngü göreli bir kavram, relatif bir kavram. Çünkü gösterdiği bir şey var, kendisi olmayan. Görüngü kendisi olmayandır diyeceğiz.
Özün realiteye yansıması değil mi hocam?
Evet.
Özün
kendini realize etmesi.
Yaşamamız, soğutlaşması.
Evet. Yani gizlilik ve edimselleşme mesela. Bunlar da göreli kavramlar ve gizlilik vardır ama edimselleşme yoktur. Ya da edimselleşme gizliliğe önceldir demek, önseldir demek mantıksız olacak. Açıkçası varoluşçuluk mantığı çiğnemek zorunda. Yani Heidegger bunu mesela çok açık yapıyor. Martin Heidegger çok açık yapıyor. Diyor ki logos mantık değildir, logos söylemdir diyor. Mantık çizildi. Artık Heidegger'e zaten ben tanıtlamayı da kullanmıyorum diyor. Yok, yani tanıtlama kullanma, hep gösterme, sergileme, ortaya serme, ortaya çıkarma, açma, açındırma, açılmama, böyle şeyler. Divisive, o terimi kullanmıyor şeyde, kitabında. Divisive değil mi? Tanıtlama, Almanca'da. Yani özellikle tanıtlama için ayırdığımız sözcük o yok. Ama göstermeyle, görüngüyle falan ilgili her şey var. Yani şimdi mantıksal olmadığını kendileri söylüyorlar. O zaman bakın, düşünceyi çizen ve yerine tasarımı, böyle sübjektif, duygusal şeyleri getiren bir bakış açısına ciddi denebilir mi? Ben diyemiyorum.
Ama talebi çok olur. Herkes beğenir öyle bir şey. Herkes
tamam. Sokrates'te şey diyor, en budalaların diyor, en geniş halk yığını tarafından kabul edildiğini falan gördüm diyor salonlarda, biliyorsunuz.
Evet, yani
bir insan
evet.
Ne kadar budalaysa popülerlik oranı o kadar yüksek.
Çoğunluk
budala olur.
Kendini yansıtan
şeyleri beğenir. Nasıl bir şey? Olabilir. Yani o. Ama Sokrates'in söylediği şey önemli ölçüde geçerli. Yani çünkü halkın büyük kesimi, yani en cahil kesim, en geniş kesim. Ve bakarsanız oraya hitap eden insanların gerçekten şey olmaları gerekiyor. Yani o alt kesim, idiot. Yunanca sözcük idiot. Budala diye çeviriyoruz. Halkın en geniş, piramidin dibi şey, en geniş olan yer ve oraya ulaşanlar en budala olanlar. Onu gördüm diyor, Atina'nın kendi içinde.
Veyahut da en budalalığa nasıl ulaşabileceğini bile bilemez.
Bilmezler.
İlla yani, kurmazdır.
Bile bile budala gibi davranıyorlar. Yani bilmiyorum, şimdi akıllı bir insan o
yani
şeye
politikacı herhalde oraya ulaşmaya çalışır ki
ama getirmen gerekiyor. Çünkü o zaman paradoks oluyor. O politikacı kurnaz olmuş oluyor. Budala değil ama kurnaz. Ama akıllı bir insanın akıllı bir insan erdemli bir insandır dersem erdemli bir insan da öyle bir hileye başvurmaz.
Ama o zaman hep
Budalalar tarafından mı yönetiliyor?
Çok güzel, işte bu. Yani evet, bu şu anki hükümet, popüler hükümetler. Ya Berlusconi, Berlusconi şey bir insan mı sizce? Akıllı bir insan mı?
Platon'un bile sözü var.
Evet, futbolcunun bir gömlek üstü. Yani ve halk, demokrasinin şeyi bu, kötü tarafı bu. Kuzeylilerin de, politikacıları daha düzgün insanlar. Yani.
Ama mesela Demirel'i örnek alıyorum şimdi. Demirel'i örnek alıyorum. Biraz yani onun düşünce düzeyinin bence formüle ediş şekli herkes yani. Söylemlerinin herkesin anlayabileceği bir seviyeye getirdiğini düşünüyorum. Çok
evet, iyi o.
Değil mi? Yani çok şey o... akıllı bir adam.
Yani, niye diyemeyiz? Bir düşünün, onu bir sorgulayın. Demirel gerçekten akıllı bir insan, erdemli bir insandır dersek. Ussal ve erdemi... O zaman akıl... Yani. O zaman erdemli de olması gerekir. Gerekmez mi? Kurnaz insan akıllı akıllıdır. Kurnazlığı akılla eşitlememek gerek. Yani kurnazlık şey değil. Kurnazlık bir erdem değil. Yani kurnazlık akıllılık da değil.
Şimdi bir dakika. Acaba bazı şeyleri basit bir dille anlatmayı istemek bir kurnazlık olarak mı, yoksa yine bir akıl göstergesi
akıl göster.
Olarak kabul edebilir miyim?
Akıl tabii akıllıktır, usallıktır.
Yani bir öğretmen de bir öğrencisine bir şey öğretmek doğru istediğinde basitleştirmeye çalışıyor ki bir insanı bir yerden bir yere yükselsin. Yani bir ulaşmak için.
Basitleştirmek değil de çünkü
o
mesela...
İletişim
kurabilme şeyi, yolu.
Manipülasyon da var. Yani iletişim kurma dediğimiz şey belki de o anda o öğretmen durumuna o çocukları manipüle etme yeteneği oluyor. Çocuklar anlamadan da onu anlıyor gibi davranabilirler ve o manipülasyon olacak. Kurnazlık ustalık demek değil. Kurnazlık erdem demek değil. Erdem, bilgi, ustalık, bunlar değerler ve bunların bir arada olmaları gerekir. Ve politikacılar yani halkı manipüle ediyorlar. Onu çok iyi biliyorlar nasıl manipüle edeceklerini. Yani çünkü yani halkın şeyi bu, entelektüel kapasitesi o ve onu aştığınız zaman siz halktan kopuyorsunuz. Onu aşmamanız gerekiyor. Onlar orada...
Orada da bir paradoks olur işte. Yani her türlü şey kurnazlık olarak kabul edilecekse, evet, işin yolu kurnazlık olarak
Değil. Yani kurnazlık da kurnazlık yani... ahlaklı değil. Yani kurnazlık kaldık bir tür aldatmaca oluyor değil mi? Birisi kurnazsa kurnazlık moral bir şey değil, terim değil. Amoral bir terim. İmmoral bir. Yani ahlaksız.
Cahilinden istifade etmek olur. Evet, işte. Tabii. Halkı cahil buluyor. Ama cahilinden istifade etmek.
O kurnazlıkla onları iyi yola da götürebilir. Yani, öyle bir şey olabilir. Yani. O zaman da bakın o da düzgün değil. Çünkü halkı bebek gibi görmemek gerekir. Yani ben halkı aldatarak onun bu aydının bakış açısı. Aydın diyor da halkı manipüle...
Evet. Yani ben kopuk yaşıyorum. Tabii. Nasıl olacak?
Kopuyor. Yani Platon koptu. Sokrates koptu. Tabii. Yani gidip cehaletin içinde, o düşüklüğün içinde, o çirkinliğin içinde, erdemsizliğin içinde yaşama diye bir zorunluluk yok.
Ben niye cami olmayayım?
Evet. O tabii. Yani ben onun içine... uğraşmanın en iyi yolu felsefe. Yani cahil insana eğitmenin yolu ona gerçek bilgiyi sunmaktan geçiyor ve onun içinde
i̇yi niyet
kalarak
de olabilir. Yani. Bu ulaşma isteği, iyi niyet ve erdem de olabilir.
Tabii yani
yani eğiteceksin işte o kişiyi. Evet. Yani gerektiğinde onun ruhsal seviyesine inerek iletişimi koparmadan ama bir kurnazlık değil. Veya yani, onu manipüle
şimdi,
etmek değil.
Politikacının bakış açısında değiliz biz. Yani biz milyonlara ulaşmayı düşünmüyoruz. Kendi sevdiğimiz işleri yapıyoruz ve arkadaş çevremizde yaşıyoruz. Yani ama bir politikacı o şey mutlaka
insanı insan
hesap edecek, kitap edecek ve...
Meta gibi görüyor yani. O evet. Potansiyeli meta gibi görüyor. İnsanın o tinselliğine değer vermiyor. Kendi hesabı için. Menfaat için görüyor, evet, kitleleri.
Koyun gibi. Yani o yanlış işte. Evet, o yanlış ama o yanlışın da kaynağı halkın kendisi. Eğer halk yani halk yurttaş olmamışsa, kendi istencinin bilincinde değilse, politik haklarının bilincinde değilse, onu aldatmak için bekleyen şey var. Bir sürü politikacı var.
Türk toplumunun işte okuma okuma yazma oranı daha düşük veya eğitim oranı düşük diyelim. Evet. Rus toplumu eğitim oranı en yüksek değerleri taşıyor. Evet. Üniversite mezunu oranı çok yüksek, çok yüksek bilmem ne. Ama söylediğimiz şeylere baktığımız zaman yine o kriterleri taşımıyor.
Çünkü Rus eğitimi pozitif eğitim, materyalist eğitimdi ve moral eğitim değildi. Yani Ruslar özgür olmadıkları için okuma yazma bilmeleri onları özgür moral varlıklar yapmadı.
Diktatörleşimden geliyor.
Öyle yani şimdi bunlar kavramsal bağlantılar, doğru mu yanlış mı o bağlantıları yoklayarak karar verebiliriz. Bir insan okuma yazma bilmeyebilir, fizik bilmeyebilir, kimya bilmeyebilir ama bir yurttaş olarak kendi istencini ileri sürmeyi bilebilir çünkü özgürdür. Ama bir Rus örneğin tamam üniversiteye gitmiş fakat şeyi biliyor, partiye itaat kültürü içinde yetiştiği için daha önceki despotik kültürü de orada yani bir despotik bir süreklilik var Rusya'nın kültür tarihinde. O insanlar özgürleşmediler. Yani bakın şeylere...
Ocakları da yok yani öyle görüntü veriyorlar yani.
O biz homo sapiens konusunda umutsuz olmayacağız.
Korkuyorlar.
Moral bilgi ayrı. Yani matematik öğrenen bir insan ahlaksal olarak yükselmiyor.
Evet, evet.
Yani matematik öğrenen... Heisenberg en iyi fizikçi ve canla başla Nazi için atom bombasını yapmaya çalışıyor. Heisenberg. Çok büyük bir fizikçi. Belki de 20. yüzyılın en iyilerinden, starlarından birisi. Matematikte olağanüstü şey, yetenekli görünüyor. Yani ölçemiyoruz tabii. Bunlar tahminlerimiz. Ama bu insan bakıyorsun şey, Führer için bomba yapıyor. Yani fizik bilgisi moral olarak
peki eğitim yetmedi ya insanların eğitimi yüksek değil belli bir şey.
Yurttaş olarak.
Evet yurttaş olarak. Yurttaş özgürlük olarak yani özgür insan.
Düşünüyorsa, efendim? Yurttaş olarak Haydar'da Almanya'sını evet. Düşünüyorsa.
Evet.
Karşıda da Amerika ondan daha iyi bir pozisyona gelmişse çok enteresan.
Doğru moral olarak.
Değil mi?
Evet.
Çok ilginç bir şey. Şimdi buna biz yurttaş mı diyeceğiz? Yoksa
işte Oppenheimer'ı
ama Heisenberg daha baştan şeyi şimdi Almanya'da Nazi partisi var. Siz fizikçisiniz, hem de iyi fizikçisiniz. Bakıyorsunuz ki o parti iktidara geldi, devleti ele geçirdiği zaman öteki partileri kapatıyor. Hepsini. Yahudileri yok etmeye başlıyor. İşte böyle sapık bir şey getiriyor. Irkçılık ideolojisi getiriyor ve sen Heisenberg'sin. Bütün bunlara okey diyorsun. Bomba daha belki daha sonra gelen bir soru. Yani Heisenberg'in bütün fizikçi dehası onun moral olarak o anda neler yapıldığını anlamasına yetmedi.
Tabii.
Yani Nazilerin 1933'te iktidara geldiler ve hemen yaptıkları şey Reichstag yangını arkasından tabii. Partileri tabii. Kapatmak oldu. Tabii. Şimdi düşünün Türkiye'de tek parti var ve tek partiler kapatıldı, bastırıldı, üyeleri bütün şeyler, komünist derler, sosyal demokrat derler falan toplama kamplarına, önce onlar toplanıyorlar Yahudilerden önce.
Tabii.
Ve sen fizikçisin, hala o partiyi destekliyorsun. Bu fizikçinin moral olarak hiç de fizikten etkilenmediğini, yani fiziğiyle ahlakı orantılı değil.
İşte
oransız.
Nasıl olacak?
Fizikçi moral olarak evet. Yüksek olmak zorunda değil. Matematikçi için de aynı şey. Ya Cantor, matematikçi için olarak deha diyorlar. Sonsuz sayılarla işlemler yapıyor ve Cantor'un yaşam öyküsüne bakıyorsunuz. Adam gerçekten bir sapık. Çünkü şey bütün bunlar diyor bana Tanrı'dan vahiy olarak bildirildi diyor.
Hepsi kafayı yemiş. Normal değil.
Bunlar pozitif bilgiyle moral bilgi şey. Ne oluyor? Cantor.
Tanrı tarafından bildirildi.
Tabii. Şimdi şeyi okuyoruz ruh bilim metapsikolojiden iki son iki denemeyi. Biraz uzun 30-40 sayfalık bir yazı ama iyi olur okursak çarşambaya.